tadımız ve
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Bir başkentten birlikteliğimiz başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü hayatın seslerine sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Her zaman olduğu gibi yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bizlere program boyunca ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Öldün, sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başkentten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Hemen stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bugün çocuğumuzu duyabilmekten söz edeceğiz. Çünkü çocuğumuzu duyabilmenin yolu gerçekten onun özgüvenini kazanması açısından da çok önemli. Ama bunun yolu galiba dinlemekten geçiyor, değil mi? Ne dersiniz?
Evet, kesinlikle öyle. Yani hemen ilk cümlede özgüveni vurgulamam çok bence yerinde. Çünkü hakikaten onu dinlemek demek, onun varlığını tanımak demek, hı-hı, varlığını kabul etmek demek. Ve de özdeğer duygusunu azaltan bir şey çocuğumuzu duyamamak ya da dinleyememek. Ve de özdeğer duygusu temel bir duygu aslında. Bütün hayatımız boyunca yanımızda taşıdığımız bir duygu. Yani onu duymak önemli, çünkü duymazsak özdeğerini, öz sevgisini, özgüvenini yaralıyoruz.
Evet, onun için de dinlememiz gerekiyor onu duyabilmemiz, evet, için herhalde, değil mi?
Dinlemeyi bilmemiz lazım. Hı-hı. Sadece işitmek değil, söylediklerinin altında yatan duyguyu da anlayabilmemiz
gerekiyor. Peki dinlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor acaba?
Yani önce niye dinleyemiyoruz kısmını konuşabiliriz, evet, belki. Bunu daha açık anlatabilmemiz,
evet,
için.
Evet, buyurun.
Çocuğumuzu dinleyemiyoruz çünkü yorgunuz. Çünkü tahammülümüz az. Çünkü çok işle uğraşıyoruz. Meşgulüz hepimiz. Hı-hı. Ve de sıra çocuğumuza geldiği zaman aslında tahammülümüz azalmış oluyor, bir. İki, biz hiçbir zaman dinlenmemiş ya da duyulmamış olabiliriz. Yani kültürel yapımız nedeniyle ve de dinlemeyi bilmiyor olabiliriz.
Evet, ama hani hep şöyle değil midir? Biz kendi yapamadığımız şeyleri çocuğumuzda görmek, çocuğumuza yapmak istemez miyiz? Eğer biz dinlenilmediysek onu daha iyi dinlememiz gerekmiyor mu aslında?
Ama hiç dinlenilmediysek nasıl dinleneceğini de bilmiyoruz çoğu zaman. Ve de çoğu zaman dinlerken arka planda çalışan programlarımız var. Beklentilerimiz, kaygılarımız, korkularımız, planlarımız ve, hı-hı, de onların paraziti nedeniyle de duymakta zorlanıyoruz çocuklarımızı.
Halbuki en önemli ebeveynlik görevi önce
onları
dinlemek,
duyabilmek ve
sonra sevgi, değil mi?
Tabii. Dinlemek, dinlediğimizi duymak ve de anlamlandırmak, hı-hı, ve de uygun bir şekilde karşılık vermek aslında, onunla, evet, olmak, en azından paylaşmak yani.
Hı hı. Evet. Şimdi dinlerken yaptığımız hatalar da var tabii ki. Belki dinlemeye çalışırken yaptığımız hatalar. Bunları da göz ardı etmemek gerekir galiba, değil mi? Örneğin göz teması kurmadan dinliyoruz. Ya da ne dediğini tam anlamaya çalışmadan dinliyoruz.
Evet. Evet. Yani aslında o göz göze geldiğimiz an onun bize ihtiyacı olan andır. Ben hep onu... Yani teknik olarak kendimde de böyle geliştirdim. Hastalarıma da böyle anlatıyorum. Yani o göz göze geldiğimiz an aslında zamanın durduğu, dünyanın dönmeyi durdurduğu bir an gibidir. Ve de o an hakikaten zaman durmuş gibi onunla olabilmek. Bizim çocukluğumuzda Tatlı Cadı diye bir dizi vardı.
Evet.
Burnunu böyle kıvırırdı Tatlı Cadı. Birdenbire herkes olduğu gibi dururdu, kas katı. Yani çocukla göz göze gelen anı öyle bir ana çevirmek çok önemli bir şey. Bir sonraki adım altındaki duyguyu, yani söyleneni değil de söylenen nasıl bir hisle ortaya çıkmış,
hı hı,
veya davranışı değil de nasıl bir duygu durumuyla öyle davranıyor, ona odaklanabilmek lazım. Bir sonraki adımda da aslında mimiklere ve de beden diline odaklanmak lazım. Bazen çocuğun anlattığı bir üzüntü ya da hayal kırıklığı olabilir ama yüzüne bakarsınız aslında sakin bir ifadededir ve de biraz da mutludur aslında olan bitenden veya, hı-hı, becerebilmiş olmaktan. Yani o zaman durdu gibi algılarsak, göz temasını kesmezsek, onunla orada olursak bunları da yakalama şansımız oluyor aslında.
Hı hı.
Onun ne söylemek istediğini de anlamlandırmış oluyoruz.
Evet. Çünkü gerçek anlamda iyi anne babalık da burada başlıyor. Çünkü çocuğu sadece koruyup, giydirip, okula gönderip, okuldan almak değil tabii ki.
Evet. Yani o aslında o işin önemli bir kısmı ve de o bizim hayatımızı en çok dolduran kısmı.
Evet.
Bu nedenle de bazen
ama
bu anları
kaçırıyoruz. Ama çocuğun dolduran kısmı farklı herhalde, evet, bizim düşüncemizden.
Bir çocuk dinlenmediği zaman, duyulmadığı zaman bir şeyi anlatmaya çabalayıp da karşısında, yani bedenen karşısında ama onu aslında duymayan, anlamayan bir anne babayla karşılaştığı zaman ben yeterince önemli değilim. Ben yeterince değerli değilim. Söylediklerim yeterince önemli değil diye düşünüyor olabilir tabii ki.
Evet. Dolayısıyla bir özgüven kaybı orada başlamış oluyor ki bunun
özdeğer kaybı
hatta ileriki yaşamını inanılmaz şekilde etkileyecektir tabii ki.
Tabii ki. Yani en azından pek çok şeyi kişiselleştirecektir hayatı boyunca. Tepkileri daha düşük özdeğer duygusundan kaynaklanan tepkiler olacaktır. Yapabileceği şeylere olan inancı ve motivasyonu daha düşük olabilecektir. Pek çok açıdan onun hayatını etkileyecek bir durum bu tabii ki.
Evet. Peki onun gibi
ayrıca bizim ilişkimizi de etkileyecek.
Etkileyecektir
yani,
elbette.
O kısmına gelmesek bile yani o günü kurtarmak için yaptığımız şeyleri de etkileyecek bir şey. Onu duyamazsak, anlamlandıramazsak ona yardım edebileceğimiz noktaları kaçırabiliriz mesela.
Kaçırabiliriz, doğru söylüyorsunuz. Peki peki onun gibi bakabilmek, onun gibi algılayabilmek için neler yapmalıyız acaba? Ne yapabiliriz?
Evet, bu çok zor bir şey. Çünkü bu hani arka planda çalışan programlar var diyorum ya.
Evet.
Ya onunla ilgili beklentilerimiz var, korkularımız var, kaygılarımız var. En azından yani üzülmesinden korkuyoruz, başaramamasından korkuyoruz. Ve de bunlar aslında onu dinlerken algı filtrelerimizi oluşturuyor. Onun söylediğini tam anlayamaz oluyoruz. Kendi korkularımızı dinliyoruz kafamızın içinde. Onun sözlerini değil. Aslında biraz bunlardan sıyrılabilmek lazım. O çok yani fark etmek önemli bir aşama ama çok da kolay bir şey değil. O nedenle böyle adım adım ufak ufak yani göz göze gelmek çok önemli bir araç mesela. O göz göze geldiğin anları yakalayabilmekle başlayabiliriz.
Evet.
Sonra ufak mimikleri yakalayabilmekle devam edebilir. Sonra tamam yani sanki iyi bir şey anlatıyor ama ellerini sımsıkı sıkmış. Sonra beden dilini yakalamak mümkün olabilir. Ve zaman içinde bu küçük anlar birleşip belki de birbirimizi tam duyabileceğimiz, tam anlayabileceğimiz zamanlar gelebilir çocuğumuzda.
Evet. Şimdi tabii yaş ilerledikçe bir de dinlerken yargılama başlıyor herhalde ebeveynlerde.
Evet.
Bu da daha büyük bir sıkıntı galiba değil mi? Onları duyabilmek adına.
Kendi doğrularımız oluyor. Giderek yani yaş ilerledikçe dediğin doğru bence de ve de o ön yargılarımız da aslında algı filtrelerimizi oluşturuyor. Ve de hemen etiketliyoruz. Doğru yanlış olur olmaz, yapılır yapılmaz, evet hayır. Ve de bu etiketler içinde sınırladığımız için artıya ya da eksiye, siyaha ya da beyaza kodladığımız için bir zaman sonra onun gerçekten ne istediğini de duyamaz olabiliyoruz tabii ki. Yani ön yargısız da dinlememiz lazım. Kesinlikle.
Evet. Ve yine bunları yaparken verdiğimiz tepkiler de var galiba. Evet. Ne tür tepkiler veriyoruz? Örneğin tehdit ediyoruz mesela. İşte onu yaparsan işte seni oraya götürmeyiz ya da akşam televizyon seyredemezsin gibi cezalarımız da var. Bazen duygusal tehditlerde de bulunabiliyoruz. Böyle yaparsan bir daha seni sevmem gibi.
Evet, aslında tepki vermeden önce anlasak belki de tepki vermemize gerek olmayacak. Anlamanın yolu da soru sormak aslında.
Ne tür sorular sorabiliriz mesela?
Bu seni niye bir okulla ilgili bir anı anlatıyor mesela. Bu seni niye üzdü? Bu seni niye zorladı? Ne hissettin? Nerede hissettin? Ne oldu böyle hissedince? Nasıl davrandın? Başka ne yapabilirdin?
Evet.
Gibi sorular sorabiliriz. Yani o durumu anlayana kadar, durum neyse, o durumu gerçekten anladığımıza emin olana
öncelik,
kadar soru sormaya devam etmemiz lazım.
Onun ne hissettiğimi olmalı?
Öncelikle olayı tam anlamamız lazım. Tepkisini anlamamız lazım. Tepkisinin altında yatan duyguyu anlamamız lazım. Gerçek duygusunu anlayamamış olabilir. Gerçek duygusuna yardım eden diğer işaretleri de izlemesine sağlamamız lazım. Yani mesela kalbim mi sıkıştı, göğsüm mü daraldı? Yani onun o ya gerçekten üzüldüğünü fark etmediyse mesela ama nefes alamadım gibi diyorsa o hem üzüntüsünü tanımlamayı öğrenmesine yardım edebilir hem de kendini o durumda anlayıp onu anlatabilmesine de yardım edebilir. Yani sadece duyguyu değil onun nasıl hissettiğini de öğrenmek gerekiyor tabii ki. niye öyle davrandığını da anlamaya çalışmak lazım. Anladığımız zaman her şey daha kolay oluyor çünkü. Ama bizim tepki vermek yerine soru sorma refleksi geliştirmemiz lazım çocuğa karşı. Ve de yargılayıcı sorular değil. Tabii soru sormak deyince sorunun içine de çok fazla yargı girebilir.
Evet.
Daha nötr sorular, yani samimiyetle algılamaya, anlamaya yönelik sorular. Bunun için de hakikaten o an, yani zamanın durması lazım. Yani bizim onunla her şeyden sıyrılmış, karşı karşıya olabilmemiz lazım.
Evet. O birkaç dakika bile yeter aslında onun o sorununu çözmeye, anlamaya, onu duymaya, değil mi?
Varoluşunu onurlandırmaya, karşılıklı olmaya ve de onun, yani evet sen doğru da yapsan, yanlış da yapsan, değerlisin, öğreneceksin ve değerlisin. Yani öğrenmek önemlidir, anlamak önemlidir. O da dinlemeyi öğrenecek, o da bizi dinler olacak bir zaman sonra bir de.
Evet.
Bizim söylediklerimizi çocuklarımız duymuyor diyoruz ya.
Evet.
Aslında biz onu duyabilirsek o da bizi duyabilir
belki
olacak.
Belki biz onları zamanında duymadığımız için onlar da bizi şimdi duymuyorlar. Ya da hala da duymadığımız evet. için çok doğru söylüyorsunuz.
Tabii. O nedenle ona da bunu öğretmenin yolu aslında onu can kulağıyla dinlemek. Can kulağıyla yani.
Evet, önce iyi bir dinleyici olacağız ki ona da iyi bir dinleyici nasıl olunur onu öğreteceğiz belki de, değil mi? Ondan sonra da karşılıklı iletişimin güçlenmesi için de çok önemli aslında bu anne baba çocuk kardeş aile içi iletişimin güçlü olması açısından da çok önemli.
Kelimeler bile farklı ki ben bir kelimeyi kullandığım zaman o kelimeye başka bir anlam yüklüyorum. Oğlum bambaşka bir anlam yüklüyor. Yetişmek kelimesi mesela benim için hoşlanmadığım, gitmek istemediğim bir yere gitmek olabilir. Onun için zamanında gitmek olabilir. Yani bir kelimeyi bile karşılıklı sen ne kastediyorsun, ben ne kastediyorum anlamak birbirimizin dilini dile verdiği, yüklediği anlamı çözmek için bile gerekli.
Peki zamanında bu iletişim kurulamadıysa, çocuğu yeterince duyamadıysak çok mu geç sayılır? Belli bir yaştan sonra onu duymayı öğrenemez miyiz? Onunla iletişim kurmayı?
Hiç yaşı yok. Her yaşta öğrenebiliyoruz artık. Bu sinir sisteminin bir şeyi öğrenirken budandığı yerler var, köreldiği. Kullanmadığımız için artık eskisi kadar iyi kullanamadığımız alanları var. Ama tekrar kullanmaya başladığımız anda tekrar gelişiyor ve de hiç yaşla da ilişkisi yok. Bu bir teknik. Yani birisi bizi gerçekten can kulağıyla, samimiyetle dinlediği zaman biz de dinlemeyi öğreniyoruz aslında.
Evet. Şimdi peki yaşı yok. Bazen dinliyoruz ama duymuyoruz. O da çok önemli.
Evet. İşitmek değil kastettiğim. O nedenle yani sadece ne duyduğunu değil ona yüklediği anlamı ve de altındaki duyguyu da tanımak lazım. Çok hareketli bir çocuk, çok konuşkan bir çocuk. Aslında bir şey anlatmak istemiyor olabilir. Sadece benimle ilgilenin demek istiyor olabilir. Veya sadece beni merkezde tutun demek istiyor olabilir. Sadece beni görün, fark edin demek istiyor olabilir.
Peki o aradaki farkı nasıl anlayacağız? Buradan anne babalara söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj nedir?
Bir şey söyleyeceksem eğer şunu söylemeyi isterim. Bir kere daha vurgulamak isterim. Yüz yüze, göz göze geldiğimiz her an kıymetlidir. Çünkü birbirimizin birbirimiz için ne kadar önemli olduğumuzu, birbirimize değer ve önem verdiğimizi, birbirimizi duymak istediğimizi paylaştığımız zamanlardır. Ve de buradaki konuyla veya zamanla ilişkili birbirimizi anladığımız derinlik değişecektir. Tek önemli olan şey hiçbir şey anlamasak bile, hiçbir şey konuşmasak bile o zamanlara yeterli önemi vermek veya hak ettiği kıymeti vermek ve de o zaman içinde kalmak ve de o iletişimi konuşmasak bile sürdürmek belki. Ama çok net söyleyebileceğim sadece işitmek yeterli değil. Ne söylemek istediğini anlamak emek ve zaman gerektiren bir şey. ve de bunu çocuklarımız hak ediyorlar.
Evet, emeksiz hiçbir şey olmuyor zaten. Başlarken de söyledik ya, özgüvenli çocuk yetiştirmenin sırlarından biri duymak, onu duyabilmek, onu evet. dinlemekten geçiyor diye. Değer verildiğini hissettirmek, var olduğunu hissettirmek belki. Dinlemek ve özellikle de duymak diyoruz herhalde, değil mi?
Pek çok kimliğimiz var ve o kimlikler içinde pek çok şey yapıyoruz. Ama bir de varoluşsal kimliğimiz var. Ve de sadece var olduğu için değerli çocuklarımız. Bir şey yaptığı için değil, bir şey başardığı için değil, bir şey çözdüğü için değil. Sadece var oldukları için. Aslında duyabilmek bunun vurgusu. Her seferinde duyabilmek bunu tekrar tekrar vurgulamak da demek bence.
Evet, o zaman çocuklarımızı dinliyoruz ama duymuyoruz belki dedik ya. O zaman hem dinleyeceğiz hem duyacağız. Onlara gereken ilgiyi ve sevgiyi hep göstereceğiz. Çünkü en önemli ebeveynlik görevlerinden birinin dinlemek ve sevgi olduğunu da yine az önce ifade ettiğimiz gibi, değil mi Sayın evet. Aylin Tarca? Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Dinleyicilerimizle bu güzel bilgilerinizi paylaştığınız için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan'la birlikteydik. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzda. ...29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Bilecik'in Gölpazar ilçesine bağlanıyoruz. Bilecik'in Gölpazar ilçesinin Kurşunluk köyünde oturan 55 yaşındaki Sayın Bedriye Engin telefon hattımızda. Hayatın Sesleri programına hoş geldiniz diyoruz Sayın Bedriye Engin.
Hoş buldum.
Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce sıra dışı okur unvanıyla ödüllendirildiniz. Bize birazcık evet. bundan söz eder misiniz? Nasıl oldu bu ödüllendirme? Neye istinaden ödül aldınız?
Ben köyde yaşıyorum, Hayvancılık, tarım ve hayvancılık yapıyorum. Yani köyümden de hiç ayrı bir yerde yaşamadım. Hep köyünde yaşadım. Sadece ben hayvan otlatırken çok okurdum. Bir de arıları beklerken o zamanı. Beni kimse tanımazdı yani. Sadece kendim okurdum kendi kendime. Ve bunları paylaşacak da kimsem yoktu zaten bu kitapları. Çoğunlukla da saklardım zaten. Neden yaptığımı da bilmiyorum ama saklama gereği duyardım. Birisini gördüğüm zaman altıma koyardım kazanın içine falan. Sonra ben ürünlerimi Bilecik Kapalı Pazar'da satmaya başladım. Orada tezgahımda kitabımı gördü bir müşterim bayan. Dedi bunlar kimin dedi. Benim dedim ben okuyorum. Seni dedi Bilecik İlhan Kütüphanesi'ne davet ediyorum. Ben müdüresiyim dedi. Ve ben Bilecik Kütüphanesi'yle tanıştım. Çok mutlu oldum orada. Bana biraz prosedürleri de esnettiler. Ben köyden geldiğim için evet. sergimi bırakıp gidiyordum kitap değiştirmeye falan. Mesela 10-12 kitap alıyordum. 2-3 ay mesela hiç gitmiyordum. Bana böyle esnek kurallar yaptılar. Ama çok mutlu oluyordum. O kütüphaneye bayılıyordum. Sergimi bırakıp hemen kitapları değiştirmeye inerdim çarşıya. Pazardaki sergimi. Hemen koşuyla değiştirip dönerdim kitaplarımı. Sonra beni Bilecik Kütüphanesi proje kapsamında bakanlığa atılmış. Ve seçici kurul beni sıra dışı okur seçmiş. O zamanki Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın davetçisi olarak Uluslararası Kütüphaneler Haftası'nda Hatay'a davet edildim ve ödül aldım bakandan. Ondan önce ama şeyden aldım. En çok kitap okuyan o 2 sene sonra Bilecik Kütüphanesi'nden hani tanışmıştım ya kitap almaya başlamıştım ya.
Evet.
2 sene sonra ben Bilecik en çok kitap okuyan yetişkin ödülünü aldım. Bilecik Musa Çolak'tan Bilecik Valisi'nden. Sonra bu Kültür Bakanı'ndan aldım. İşte Ertuğrul Günay'dan. Öyle böyle beni kütüphaneciler tanımaya başladı. Sonra benim bir hayalim vardı. 11 sene bu hayalimin peşinde koştum. Sonra gerçekleştirdim. Köyümü tanıttım. Yani bir şekilde bunu her gün resim ata ata. Köyümü tanıttım ve köy turizmi yapmaya. Bir grup bana güvenen kadınla köy turizmi yapmaya başladık. 4 senedir de bunu yapıyoruz. Yani çok güzel gidiyor. Çok talep alıyor.
Neler yaptınız peki bu proje kapsamında?
Bu turizm hakkında mı? Turizm mi?
Evet, turizm projesiyle ilgili neler yaptınız köyünüzü tanıtmak adına?
İşte ben programı hazırlıyorum. Bu programları yürüyüşler, zirve var bizim kayamız, oraya çıkıyoruz. Yemekleri menüye hazırlıyorum, programı hazırlıyorum, böyle bir program yapıyorum. Ajantalar bunu alıyor. Sonra geliyorlar cumartesi günü. Biz onları fırında böyle sıcak pidelerle karşılıyoruz böyle. Kendileri seçip alıyorlar falan. Kına gecesi etkinlikleri yapıyoruz. Gece kendi 100 yıl önceki, biz Balkan göçmeniyiz. 100 yıl önceki geleneklerimizi anlatan kına gecesi takip ediyoruz. Kendi kıyafetli, yerel kıyafetlerimizle. Falan çok talep. İnsanlar sessizliğe, doğaya geliyor. Çok mutlu ayrılıyorlar. Her hafta sonu var. Yani her önümüzdeki hafta sonları dolu.
Evet, ne güzel. Gelenek ve görenekleri de evet. tanıtmaya devam ediyorsunuz bu arada. Üç evet, tane evet. evladınız var. Onların evet. kitaplarla arası nasıl? Bu kadar çok okuyan bir anneleri var. O anlamda.
Evet. Üçü de okur. Hatta o zaman sıra dışı okur belgesi çekildiğinde Ankara Üniversitesi'nde okuyan oğluma söylemiştim telefonda. Dedim oğlum benim işte belgesel çekildi Kültür Bakanlığı'ndan dedim. Sonra o bayağı birkaç gün geçti aradan. Okulun kütüphanesine gitmiş kitap almak için. Benim sesimi duymuş orada. Sonra oradaki çalışan görevli demiş çocuklar gelin demiş. Ben çok etkilendim demiş bu kadının yani kitap serüveninden, kitap okumasından. Siz de izler misiniz demiş. Oğlum da o bir grupta izlemiş onu, o belgeseli. Sonra bittikten sonra o benim annem demiş. Ben çok duygulanmıştım o zaman. Çok etkilendim.
Evet, ne güzel. Peki köydeki kadınlar, kızlar bu anlamda nasıllar? Sizin gibi örnek bir Bedriye Engin örneği var önlerinde. Onların kitaplarla arası nasıl? Onları da Bilecik Kütüphanesi ile götürüp tanıştırdınız mı? Yine aynı şekilde yardımcı oluyorlar mı?
Bir grup arkadaşım oraya üye yaptım, götürdüm. Ama böyle yani sürekli okuyan olmadı yani. Kazanan hiç olmadı. Yaşlı bir teyzemiz vardı okuyan. Ona ara sıra böyle sıkılmadan okuyabileceği küçük küçük kitaplar veriyordum. O da çok yaşlandı, artık okuyamıyor. Ama ötekilerden kazanan olmadı. Okuma alışkanlığı sürekli kazanan olmadı. Mesela benim hayatımda dizi olmadı. Ben hiç dizi izlemedim. Sadece kitaplarla dinlendim. Yani hayatımda hiçbir döneminde kitapsız bir dönemim olmadı. Yani hep kitap, tarlada kitapla dinlendim. Bütün yorgunluklarımı kitapla dinleyerek alırdım. Yani çok çalışırdım hızlı hızlı. Yani kitap okumak için kendime böyle zamanlar yaratırdım resmen yani.
İşte hep derler ya, işte kitap okuyamıyorum çünkü hiç zamanım yok. Kitap okumak için zaman olması gerekmiyor. Bir şekilde gerekmiyor. O zaman yaratılıyor kesinlikle, sizin yaptığınız gibi değil mi?
Kesinlikle gerekmiyor. Çünkü ben bahçe yapıyorum, domates, biber yetiştiriyorum. Buradan çıkan domateslerle salça tarhana yapıyorum. Bunları bile satıyorum yani. Ben bulamazsam hayvanlarım var dünya kadar, kimse bulamaz yani. Ama hayatımın her şeyinden çalıyorum. Böyle nasıl diyeyim, böyle sere serpe böyle oturayım bir saatlerce, kahvaltı yapayım, uyuyayım. Çok az uyurum ben. 4-5 saat uyku uyurum sadece. O kadar yetiyor bana uyku uyumak için. Öyle bünyem öyle alıştı. Yani her şeyinden çalıyorum. Bütün hayatımın dedim ya, böyle...
Ne güzel. Ama ancak sıra dışı okur böyle olunuyor işte. Bu sıra dışı okurluk sizi çok farklı bir projeyle tanıştırmış oluyor. Dolayısıyla farklı bir girişimci ruhuyla yolunuza devam ediyorsunuz. Efendim?
Kadınlar para kazanıyor, böyle kendilerine güvenleri geldi. Yani bunları kitaplardan öğrendim. Ekolojik tarımı, ekolojik turizmi. Kitaplarda her şeyi ben, bütün hayatı kitaplardan öğrendim zaten.
Evet.
Her şeyi.
Evet, bu arada Türkçenizin de çok güzel olduğunu söyleyelim. Kitapların işte böyle de bir katkısı oluyor. Sayın Bedriye Engin, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Size yeni projede de kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var İnşallah. Olun hayatın seslerine konuk İnşallah. Olduğunuz için.
Tamam. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Bilecik'in Gölpazar ilçesinin Kurşunlu köyünde oturan Sayın Bedriye Engin bizlerle birlikteydi. Okuduğu kitaplardan söz ettik ve yeni tanıştığı projeden de siz sevgili dinleyicilerimize söz etmeye çalıştık. Ve Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor müzikle.
Thank you. yaran kalbin delisin. Ah küçücük gemi.
Hayatın sesleri.